Ayrım 24.
Şecere-i âlemde meylül istikmal vardır. Yani kainatın bir ağaç gibi bütün zerratı ve eczası kemale meyleder ve kemale doğru yürümektedirler. O umumi meylül istikmalden ayrı olarak insanda da meylül terakki vardır. Bu meylül terakki çekirdek gibidir. Neşv-ü neması pek çok tecrübeler vasıtasıyla olur ve çok fikirlerin mahsulü olan neticelerin içtimaiyle teşekkül ve tevessü etmekle fünunu intac eder. Bu fünun da mürettebedir. Yani her ikinci fen, birincisinin neticesidir. Birincisi olmasa, o olamaz. Birincisinin ona mukaddeme ve ulûm-ü mütearife hükmünde olması şarttır. Buna binaen, bundan 10 asır evvel gelen insanlara fünun-ı hazırayı ders vermek veya garip meselelerden bahsetmek, onların zihinlerini şaşırtmaktan ve o insanları safsatalara atmaktan gayri bir fayda vermezdi. Mesela Kur'an-ı Kerim, ey insanlar, şemsin sükûnuna, arzın hareketine ve bir katre su içinde binlerce hayvanatın bulunduğuna dikkat ediniz ki, azamet-i ilahiyeyi anlayasınız demiş olsaydı, bütün o zamanların insanlarını tekzibe sevk etmiş olurdu. Haşiye, hasta halimde nevm ile yakaza arasında ihtar edilen bir nüktedir. Şemsin yerinde mevlevi vari yaptığı semavi hareketi, kuvve-i cazibeyi tevlit etmek içindir. Kuvve-i cazibe de manzume-i şemsiye ile anılan güneşe bağlı yıldızları düşmek tehlikesinden kurtarmak içindir. Demek şemsin mihverinde dairevari cereyan ve hareketi olmasa yıldızlar düşerler. Said Nursi. Muhterem müellif diğer bir risalesinde şöyle diyor: evet, güneş bir meyvedardır, silkinir, ta düşmesin seyyar olan yemişleri, eğer sükûniyle sükûnet eylese, cezbe kaçar, ağlar fezada muntazam meczupları. Mütercim. Çünkü hissi zahiriye muhaliftir. Mahaza, 10 asırdan beri gelip geçen insanları şaşırtmak, yalnız fünûn-u cedîdenin zuhurundan sonra gelen insanları memnun etmek, makam-ı irşada muhalif olduğu gibi, ruhu belagatla da kabili telif değildir. Sual: keşfiyat-ı fenniye ve fünun-u hazıra eski insanlara meçhul ve gayri me'luf olduğundan onları onlara ders vermek hatadır diyorsun. Bilhassa ahirete ait ahval gibi müstakbeldeki nazariyat da böyle değil midir? Onlar da bize meçhul ve gayri me'lufturlar. Onlardan bahsetmek niçin hata olmuyor? Cevap: müstakbeldeki nazariyat bilhassa ahirete ait ahvale hiçbir cihetle hissi zahiri taalluk etmemiştir ki o hissin hilafını söylemek şaşırtma olsun. Binaenaleyh o gibi şeyler daire-i imkandadırlar. Öyleyse onlara itikat ve onlar ile itminan peyda etmek mümkündür. Öyleyse o gibi şeylerin hakkı sarihi onları tasrih etmektir. Lakin keşfiyat-ı fenniye eski insanlara göre imkan ve ihtimal dairesinden çıkıp muhal ve imtina derecesine girmişlerdir. Çünkü gözleriyle gördükleri şeyler onlarca bedahet derecesine girmekle onun hilafı onlarca muhaldir. Öyleyse onların hissiyatına hürmeten o gibi meselelerde belagatın iktizası ipham ve ıtlaktır ki onlara bir şaşırtma olmasın. Fakat Kur'an-ı Kerim irşadını noksan bırakmamıştır. Bu zamanın fencilerini de istifadeden mahrum etmemek üzere çok karine ve emarelerin vaziyle hakikatlara işaretler yapmıştır. Haşiye: mucizat-ı Kur'aniye Risale-i Nuriyesi tamamiyle bu hakikatı ispat etmiş. Mütercim: ey insafsız, seni insafa davet ediyorum. Bir kere kellimin nase ala kaderi ukulihim olan meşhur düsturu nazara almakla zamanlarıyla muhitlerinin müsaadesizliğini düşünerek telahuk eden binlerce efkârın neticelerinden doğan şu keşfiyat-ı fenniyeyi, o zamanlardaki insanların kafa mideleri alıp hazmedemediklerine dikkat edersen, anlayacaksın ki, Kur'an-ı Kerim'in o gibi meselelerde ihtiyar ettiği ipham ve ıtlak yolu, aynı belagat olduğu gibi, yüksek icazını da ispata aşikar bir delil olduğunu, gözün kör değilse göreceksin. Kur'an'da delail-i akliyeye ve fennin keşfiyatına muhalif bazı ayetler vardır dedikleri 3. şüphelerine cevap: Kur'an-ı Kerim'de takip edilen maksad-ı asli, ispat-ı sani, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet esaslarına cumhur-u nâs'ı irşat ve îsâl etmektir. Binaenaleyh, Kur'an-ı Kerim'in kainattan yaptığı bahis tebaîdir, kastî değildir. Yani ligayrihidir, lizatihi değildir. Yani Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın vücut, vahdet ve azametine istitlal suretiyle kainattan bahsetmiştir. Yoksa, kainatın bizzat keyfiyetini izah etmek için değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim, coğrafya, kozmografya gibi kasten kainatın keyfiyetinden, manay ismiyle bahseden bir fen, bir kitap değildir. Ancak, kainat sayfasında yazılan sanat-ı ilahiyenin nakışları ve kudretin hilkat mucizeleri ve kozmografyacıları hayrette bırakan nizam ve intizamla, manayı harfiyle sani ve nazzam-ı hakikiye istitlal keyfiyetini öğretmek için nazil olan bir kitaptır. Binaenaleyh, sanat, kast, nizam, kainatın her zerresinde bulunur. Matlup hasıl olur, teşekkülü nasıl olursa olsun bizim matlubumuza taalluku yoktur. Febinaen alâ zâlik, madem ki Kur'an'ın kainattan bahsi istitlal içindir ve delilin de müddeadan evvel malum olması şarttır ve delilin muhataplarca vuzuhu müstahsendir. Bazı ayetlerin onların hissiyatına ve edebi malumatlarına imale etmesi ve benzetmesi muktezai belagat ve irşat olmaz mı? Fakat bu ayetlerin hissiyatlarına imale etmesi meselesi o hissiyata kasten delalet etmek için değildir. Ancak kinaye kabilinden o hissiyatı okşamak içindir. Mahaza hakikata ehli tahkiki îsâl için karine ve emareler vaz edilmiştir. Mesela eğer Kur'an-ı Kerim makam-ı istidlalde şöylece demiş olsaydı ki: "Ey insanlar, güneşin zahiri hareketiyle hakiki sükûnuna ve arzın zahiri sükûniyle hakiki hareketine ve yıldızlar arasında cazibe-i umumiyenin garibelerine ve elektriğin acibelerine ve 70 unsur arasında hasıl olan imtizacata ve bir avuç su içinde binler mikrobun bulunmasına dikkat ediniz ki bu gibi harika şeylerden Cenab-ı Hakk'ın her şeye kadir olduğunu anlayasınız deseydi, delil müddeadan binlerce derece daha hafi, daha müşkül olurdu. Halbuki delilin müddeadan daha hafi olması makam-ı istidlale uymaz. Mahaza onların hissiyatına imale edilen ayetler kinaye kabilinden olup ifade ettikleri zahiri manaları sıdk veya kizbe medar olamaz. Evet, görmüyor musun? Kale'deki elif hiffeti ifade ediyor. Aslı vav olsun, ya olsun, ne olursa olsun bize taalluk etmez. Hülasa, madem ki Kur'an bütün zamanlardaki bütün insanlara nazil olmuştur, şu şüphe addettikleri umur-u selase Kur'an'a nakise değil, Kur'an'ın yüksek icazına delillerdir. Evet, Kur'an-ı mucizül beyanı talim eden Cenab-ı Hakk'a kasem ederim ki o beşir ve nezirin aleyhissalatu vesselam basar-ı basireti hakikati hayalden tefrik edememekten münezzehtir. Celildir, celidir veya insanları kandırarak mağlatalara düşürtmekten meslek-i âlileri ganidir, âlidir, temizdir, tahirdir. 7. mesele. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın izhar ettiği mahsus ve zahiri ve insanlarca meşhur ve malum olan harika ve mucizelerinin ekserisi tarih ve siyer kitaplarında mezkürdür ve aynı zamanda muhakkikîn-i ulema tarafından izah ve beyan edilmişlerdir. Binaenaleyh tafsilatını o kitaplara havale ile yalnız o harikaların nevilerini icmalen izah edeceğiz. Evet, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın zahiri harikalarının her birisi ahadi olup mütevatir değilse de o ahadilerin heyeti mecmuası ve çok nevileri mütevatir-i bil manadır. Yani lafız ve ibareleri mütevatir değilse de manaları çok insanlar tarafından nakledilmiştir. O harikaların nevileri üçtür. Birincisi irhasat ile anılmaktadır ki Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın nübüvvetinden evvel zuhur eden harikalardır. Mecusi milletinin taptığı ateşin sönmesi, Sava denizinin sularının çekilmesi, Kisra sarayının yıkılması ve gayipten yapılan tebşirler gibi şeylerdir. Sanki o Hazretin aleyhissalatu vesselam zamanı veladeti hassas ve keramet sahibi imiş gibi o zatın kudüm ve gelmesini şu gibi hadiseler ile tefsiratta bulunmuştur. İkinci nev, ihbarat-ı gaybiyedir ki, bilahere vukua gelecek pek çok garip şeylerden bahsetmiştir. Ez cümle, Kisra ve Kayser'in definelerinin İslam eline geçmesi, Rumların mağlup edilmesi, Mekke'nin fethi, Konstantiniyye'nin alınması gibi hadisattan haber vermiştir. Sanki o zatın cesedinden tecerrüt eden ruhu, zaman ve mekanın kayıtlarını kırarak, istikbalin her tarafına uçup gezmiş ve gördüğü vukuatı söylemiştir ve söylediği gibi de vukua gelmiştir. Üçüncü nev, hissi harikalardır ki, muaraza zamanlarında kendisinden talep edilen mucizelerdir. Taşın konuşması, ağacın yürümesi, ayın iki parçaya bölünmesi, parmaklarından su akması gibi. Tefsir-i Keşşaf'ın müellifi Zemahşeri'nin dediğine göre, o hazretin bu nevi harikaları bine bali olmuştur. Ve bir kısmı da mütevatir-i bil manadır. Hatta Kur'an'ı inkar edenlerden bir kısmı, inşikak-ı kamer manasında tasarruf etmemişlerdir. Diyarbakır'da Van valisi Cevdet Bey'in evinde, 19 Şubat 1331 tarihinde Cuma gecesi bu tefsirin ilk Arabi nüshasını tebyiz ederken, şu şekli garip, tevafukan vaki olmuştur ve o gece vukua gelen Bitlis'in sukutu ile müellif Bediüzzaman'ın esaretine rast gelir. Sanki şu şekli garibin, şu mucizeler ve harikalar bahsinde o gece husule gelmesi, müellifin Ruslara esir düştüğüne ve beraberinde bulunan bazı talebelerinin şehit olarak kanlarının dökülmesine harika bir işarettir. Said'in küçük kardeşi, 20 senelik talebesi Abdülmecid. Ve keza bu nakış, başı kesilmiş bir yılanın kuyruğunu müellif Bediüzzaman'a sarmış olduğuna ve müellifin yaralı olarak 30 saat ölüme muntaziran, su arkının içinde kaldığı yere benziyor ve o vaziyeti andırıyor. Eski Said'in ehemmiyetli talebesi Hamza. Sual: İnşikak-ı kamer bütün insanlarca kesbi şöhret etmesi lazım bir mucize iken alemce o kadar şöhret bulmamıştır. Esbabı nedir? Cevap: Matlaların ihtilafı ve havanın bulutlu olmasının ihtimali ve o zamanda rasathanelerin bulunmaması ve vaktin uyku gibi gaflet zamanı olması ve inşikakın ani olması gibi esbaptan dolayı herkesçe o vakanın görünmesi ve malum olması lazım gelmez. Mahaza Hicaz matlağı ile matlağları bir olan yerlerde o gece yollarda bulunan kervan ve kafilelerden naklen inşikakın vukua geldiği hakkında çok rivayetler vardır. Üçüncü nevi mucizelerin reisi ve en büyüğü Kur'an-ı Azimuşşan'dır ki 7 vecihle mucize olduğuna mezkûr ayetle işaret edilmiştir. Arkadaş, şu meseleleri az çok fehmettin, şimdi bu ayetin makabliyle olan cihet-i irtibatına bakalım. Evet, İbn Abbas'ın radıyallahu an "Ya eyyuhen nâsü ubudû" ayetindeki ibadeti tevhidle tefsir ettiğine nazaran evvelki ayet ispat-ı tevhid hakkındadır. Bu ayet de ispat-ı nübüvvet hakkındadır. Nübüvvet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam ise tevhidin en büyük bir delilidir. Demek ki bu iki ayet arasında cihet-i irtibat, aralarındaki dâlliyet ve medluliyet alakasıdır. Yani biri delil, diğeri medlüldür. Nübüvvetin ispatı ancak mucizeler ile olur. En büyük mucizesi ise Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, Kur'an'ın mucize olduğu âlem-i İslam'ca kabul ve tasdik edilmiş bir hakikattir. Ama muhakkikîn-i ulema tarafından Kur'an'ın vücûh-ı icazı hakkında ihtilaf vâki olmuştur. Yani icazını intac eden cihetler çoktur. Her bir muhakkik bir ciheti tercih ve ihtiyar etmiştir. Aralarında muhalefet, müsaademe yoktur. İcazın vecihleri: 1. Gâibden, istikbalden haber vermesi. 2. Ayetlerinde tenakuz, tehalüf, hata bulunmaması. 3. Nazm ile nesir arasında ediplerce gayri malum bir üslubu ihtiyar etmesi. 4. Okur yazar olmayan bir zattan sudur etmesi. 5. Takat-ı beşeriye fevkinde ulum ve hakayık-ı ihata etmesi gibi pek çok şeylerdir. Lakin icazının en yüksek veçi nazmındaki belagattan doğmuştur. Evet, Kur'an'ın bu nevi icazı beşerin takatinden hariç bir derecededir. Bu hakikati tafsilen anlayıp kanaat hasıl etmek isteyen bu tefsiri ve emsali eserleri ve 25. sözü zeyilleriyle beraber mütalaa etsin. Fakat icmali bir malumatı elde etmek isteyenler de belagatın imamları bulunan Abdülkahir-i Cürcani, Zemahşeri, Sekkaki, Cahız'ın bu kısım icaz hakkında üç tarik ile beyan ettikleri malumattan miktar-ı kâfi malumat elde edebilir.